Gönül Sadası'ndan hepinize hayırlı günler değerli dinleyenler. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Sayar. Bir Gönül Sadası'yla daha karşınızdayız. Değerli hocam, garpzedelik diye bir kavram var.
Garpzedelik,
evet. Garbın yumruğunu yemiş olma. Garp tarafından, batı tarafından yaralanmışlık diyelim biz buna. Bunu sahiciliğin kaybı, kim olmak bilgimizin, kim olduğumuzun bilgisinin kaybı, yavaş yavaş azalması olarak da belki tarif edebiliriz. Kendi zamanımızı kuramıyoruz. Geçmişi kaybediyoruz fakat bugünü de inşa edemiyoruz. İki arada bir derede kalmış oluyoruz. Kendimiz olarak var olma konusunda bir sıkıntı çekiyoruz. O kadar uzaklara gidiyoruz ki kendi benliğimizden. Sonra evin yolunu unutuyoruz. Kendimize bir türlü dönemiyoruz. Ve bir tür taklitçilikle bizi yendiğini düşündüğümüz kişilere benzemeye çalışmakla ömrümüz geçiyor.
Zaman zaman da bunun farkına varmıyoruz.
Evet, farkına varmıyoruz çünkü farkına varmak acı veriyor.
Çok. Evet.
Acıyan yerlerimizden uzaklaşıyoruz. Acıyan yerlerimizle yüzleşmek istemiyoruz. Bir süre sonra bu bir tür kendine yabancılaşmayı da getiriyor. Kendi değerlerini hor görmeyi, kendini hakir görmeyi. Buna self-oryantalizm diyorlar. Kendi kendini sömürgeleştirme, kendi kendine daha oryantal bir bakışla bakma.
Ve batılı da olamıyoruz.
Evet.
Çünkü kolay bir hadise değil. Bir batılı olma hadisesi. Böyle bir psikoloji yaşıyoruz, evet.
Siz bunu günümüz şartlarına da biraz uygulayarak değerli hocam, yaşadık gördüklerinize de uygulayarak nasıl yorumlarsınız? Bu Musahipzade'nin garpzedelik dediği hadise hala toplumumuzda cereyan ediyor mu?
Ediyor, ediyor. Toplumumuzun tırnak içinde entelektüel olarak kendisini isimlendiren sınıfında bir garp batı hayranlığı halen devam ediyor. Toplumumuzun muhafazakar kesiminde ise sözde batı hayranlığı yok ama eylemde batıya benzeme olgusu maalesef o da ortaya çıktı, onu da müşahede ediyorum. Ben isterseniz biraz toplumdan kopararak bu meseleyi, çünkü toplumu da çok rahatsız etmemek lazım. Biraz uzaktan bakarak ne gördüğümü söyleyeyim. Herkes buradan bir ders çıkarabilir, bir sonuç yorumlayabilir ve kendi pozisyonunu buna bakarak biçimlendirebilir. Belki benim için hoca yanlış söylüyor, tespitleri doğru değil. Hiçbir mahsuru yok bence. Ama ne gördüğümü söyleyeyim. Bizim batı ile olan ilişkimiz esas itibariyle teknoloji ile olan ilişkimizden ibarettir. Hayata baktığınız zaman biz hayatta bazı tercihleri yaparak gerek bireysel gerek toplumsal kendimize bir kimlik inşa ederiz. Bazı tercihlerdir bizi var kılan, kendi özelliğimizle bir özne olarak dünyada yaşatan. Bu tercihler bir kompozisyondur, kendi içinde tutarlıdır. Bir başka toplum da, bir başka birey de başka tercihleri yaparak var olur. Osmanlı bir takım tercihler yapıyordu eylemlerinde. Çünkü o tercihlere ona yaptıran inandığı değerler sistemiydi. Eylemlerinde biz bunu görüyorduk ve dünyada yaşıyordu. Sonra işte batıdaki insanlar da başka tercihler yapıyorlardı. Onların da bir kimliği vardı. Denge şöyle bozuldu. Batılı insanlar dünya ile olan ilişkiyi çok ön plana çıkardılar. Ve hayata sadece bu dünyada var olmak açısından baktılar. Bu onları önce okyanus hakimiyetine ve ticaret devrimine götürdü. Çok zenginleştiler. Dediler ki acaba bu tabiatın esrarını çözebilir miyiz? Esasında okyanus ticareti, okyanus hakimiyeti teknolojik olarak bir ilerleme ifade etmiyor. Sadece dünyanın bilinmeyen arzlarından bir şeyler getirip çok büyük bir sermaye terakkümüne sahip oldular. Tabiatın sırlarını çözünce de ona biz bilimsel devrimler diyoruz. Büyük bir güç kazandılar. O kapital ve bu büyük bilgi birikimi tabiat hakkında sonuçta sanayi devrimine yol açtı. Sanayi devrimi teknolojik bir hamledir. Şimdi Türkiye'de diyorlar ki bilim çok önemli bir şey. Esasında bilimin yol göstericiliği, rehberliği Türkiye'deki entelijansiyanın teknolojiyle bilimi ayıramamasından kaynaklanıyor. Esasında bilim sadece tabiat kanunu söyler, bir hüküm vermez. Biz bu tabiat kanununa Allah'ın vaz ettiği kanun diyoruz. Batı felsefesi kendiliğinden var olmuştur der. Ama belli bir tabiat kanununu, belli bir ilahi yasayı matematik formüle ettiğiniz zaman diyorsunuz ki bu formül bu yasanın ifadesidir. Ben bunu biliyorum. Buna göre bir üretim yapacağım. İşte o üretim teknoloji oluyor. O üretimi neye göre yapıyorsunuz? Sizin zihin planınızdaki yapılanmaya göre yapıyorsunuz. Ben buradan yola çıkarak diyorum ki Garadü'den Mülem mesela Müslüman buhar makinesini yapmazdı. Enerji konusunda.
Şimdi çünkü neden yapmazdı?
Neden
hocam?
Yapmazdı? Çünkü Müslümanın dünyayla bir challenge'ı yoktu. Dünyadan alacağını alıyordu ama bütün şeyi, gayesi içe dönük, olgun bir hayat yaşamaktı.
Ya tabiatı hızlandırmak
öyle bir problemi yok
gibi bir derdi yoktu.
Yok. Onun içi kendini rafine etmek ve kendini seküler konuşacağım, Tanrı'yla olan ilişkisini daha üst düzlemlere taşımaktı.
Yani refah arayışı, toplumsal Hayır. refah arayışı yok. Zenginliği yığmak yok.
Yok.
İçsel zenginlik daha ön planda.
Ön planda. Çünkü
o zaman daha zirai toplumlar mı olması gerekirdi?
Tabii. Yani
Müslüman toplum.
Şeyin içinde yaşıyor. Tabiatın döngüsü içinde, onunla ahenk içinde yaşayan. Şimdi buna biz ekolojik toplum diyoruz. Hatta şimdi biliyorsunuz organik yiyecekler çok ön planda. Bu ne demek? Esasında bu sanayi devrinin tam reddi demek de bunu insanlar tam anlamıyorlar. Yani ziraata, tarıma teknolojinin müdahalesi girmemiş.
Evet.
Organik dediği hadise o.
Schumacher'in meşhur bir kitabı vardı. Küçük güzeldir
Güzel,
diye.
Küçük güzeldir, evet.
Yahut yakınlarda bunlar da tartışılmaya başlandı. Büyümesiz refah. Hep ilerleme, hep büyüme, hep kalkınma fikrini biraz elinin tersiyle iterek...
Yok zaten böyle bir evet. şey yani.
O eşittir zaten küresel felaket değerli hocam.
Evet, evet.
Irmakların kirlenmesi, denizlerin kirlenmesi, tabiatın kirlenmesi, bir süre sonra yiyeceğimiz gıdanın da kirlenmesi, evet. yeraltı suyunun kirlenmesi.
Tabii. Şimdi o, başımıza gelen o yani. Neticede o yani bizim toplumumuzda olan sıkıntı teknolojik olarak biz üstünlük kazanamadık. Dolayısıyla bu bizde çok ağır bir travmaya sebep oldu. Dedik ki biz batıda ne öğretilmişse buna sanat, edebiyat, sosyal hayat, siyaset, mali hayat, ekonomi her şey dahil iyidir, üstündür, güzeldir dedik. Bunu biz şeyde görüyoruz özellikle. Ben çok önemsiyorum Tevfik Fikret'in şiirlerinde. 1900'lerin başında yazılmış şiirler. Halbuki o dönemde Batı'nın kendi içindeki problemler ortaya çıkmaya başlamış. Bu açıdan bakıldığında yani Batı'nın, Garb'ın, buna Amerika'sı, Avrupa'sı dahil, sanayi devrimi ve devamında gelen maddiyatçı yaklaşımının onları bir yere götürmediği ve büyük bir kırılmaya sebep olduğu Birinci Dünya Savaşı'yla ortaya çıkıyor. Biz Birinci Dünya Savaşı'nı modernitenin kendi iç savaşı olarak okumalıyız. Çünkü savaşan bütün güçler modernist.
Evet.
Teknoloji çok ilerlediği için bütün arz üzerinde savaşılıyor. Ve tahribat çok büyük oluyor. Birinci Dünya Savaşı'nın Batılılar tarafından şöyle yorumlanıyor. Yarım kalan bir savaş. Bitmedi, ertelendi. Esas savaş İkinci Dünya Savaşı'yla evet. ortaya çıkıyor. O da bitmiyor, devam ediyor hala. Çünkü doymayan nefisler dünyaya hakim oldu. Türkiye'de yaşayan bir Müslüman olarak ben olaya baktığım zaman bunu görüyorum. Diyorum ki Batı bir müddet için teknolojik olarak bizi ezdi geçti. Ama yok edemedi. Teknolojiyi kullanmak mecburiyetinde miyiz? Evet. Neden? Çünkü Batı şu anda teknolojiyle bir üstünlük sağlıyor. Bu kullanım bizi teknolojinin esiri olmaya doğru götürürse bu kötü. Dolayısıyla teknolojiyi biz bir noktaya kadar kullanacağız. Ama Batı'yı da bu gözle değerlendireceğiz. Nitekim bugün bir mühendis olarak söylüyorum. 60 sene öncesine göre Türkiye teknolojik yönden fersah fersah ileride. Dünyanın birçok ülkesinden de daha iyi. Ama bu teknoloji bizi efsunlamasın. Sıkıntı burada. Mesela bugün hala Türkiye entelijansiyasında aydınlanmayı savunan ve kendini entelektüel olarak niteleyen insanlar var. aydınlanma bitti. Batı da çoktan bitti. Şundan dolayı bitti. Dediler ki batılı entelijansiyonun bir kısmı sadece akılla bir dünya kurulamaz. Yaşanmaz hale gelir. Romantizme ihtiyaç var dediler. Aklın dışında başka şeylere ihtiyaç var dediler. Böyle devam etti hadise. Akılla kurulan dünyanın eksik, sıkıntılı ve felakete götüren bir dünya olduğunu batılılar gördüler. Siz felsefi olarak bunu iddia edebilirsiniz ama bunu bütün topluma teşmil edemezsiniz. Böyle bir noktada bulunuyorum ve diyorum ki evet, Batı bir şeyler yaptı. Ha bir de şunu söyleyeyim, şimdi Müslümanca konuşayım. Batı'nın bu yaptığı şeylerin hepsi de onunla emgili olmuştur. Sanayi devrimi de onunla emgili olmuştur. Olmadıysa olmazdı. Savaşlar da onunla emgili olmuştur. Bizim ibret alıp bakmamız ve değerlendirmemiz lazım. Bu çağda belli bir noktada bilim ve teknoloji tabii ki lazım. Alacağız, kullanacağız. Bunu tahakküm için değil, hizmet için kullanacağız. Bütün sıkıntı burada. Ve Batı'yı da, bunu Amerika'sı da dahil, teknolojide en ileri olarak gördüğümüz memleket orası, öyle fazla da yüceltmeyeceğiz. Reel bakacağız hadiseye. Onlar da çalışmışlar, yapmışlar. Yaptıklarını hayra mı şerre mi kullanmışlar. Bütün dünya artık görüyor neye kullandıklarını. Dolayısıyla tabii ki yapacağız ve bu yaptığımız şeyleri biz hizmet için kullanacağız ve sınırlı kullanacağız. Çünkü bu yaptığımız şeyler bizim maddi varlığımıza, içgüdülerimize, bizdeki o hırsa çok büyük katkıda bulunuyor. Mesela hız meselesi. Bizim hızımız bellidir ama hız bize bir manada içgüdüsel bir haz verir. Hızlı gittiğimiz zaman çocuklara bakın, daha hızlı, daha hızlı derler. Bir şey vardı, hızlı yaşa genç öl. Harpten sonra ortaya çıktı bu hadise Amerika'da, 50'ler.
O şuna dönüştü günümüzün tüketim toplumunda. Hayata bol bol yaşantı tıkıştır. Oraya git, o tepeden atla, buradan bak, şu yemeği ye. Ölmeden önce yapılacak 100 şey var.
Evet.
Bunların her birini yap. Böyle her birine bir checkbox yapıp tik atarak işte şunu da yaptım, evet, bunu da yaptım. Aslında bu içe doğru derinlemesini yaşayamayan insanların, evet, yaptığı, evet, bir şey. Dışarıdan stimulusla, dışarıdan uyaranla ruhu dirilteceğini zanneden bedbahtların,
evet,
düştüğü oyunlar.
Ve yalnız kalamayan, yalnız kalmaktan, tabii, korkan,
tabii,
geceden korkan insanların, tabii, şeyi.
Yani bir gece namazına kalkmış, Rabbi ile baş başa kalmış, gözyaşlarıyla secdesini ıslatmış.
Bir düşünmüş şöyle, ben ne yaptım? Ne,
evet, hayatı üzerine düşünmüş.
Evet, nerelerden geldi?
Bu insanın derinliğiyle, efendim oraya hoplayayım, buraya gideyim, oradan fotoğraf paylaşayım, burada yemek yiyeyim paylaşayım diyen insanın hiperaktivitesini denk tutabilir miyiz? Bunların getirebileceği mutluluk, huzur.
Yok, bir şey yok.
Yok.
Yok, bir şey yok.
Yok değerli hocam. Zaten bu modern şeye baktığınız zaman, yaklaşıma baktığınız zaman ekonomiyi bir amaç olarak gözetiyor. Bu kalkınmacı ideolojiler. İnsanın iyi oluşu önde değil. Ekonominin iyi oluşu önde.
O ne demek? Yani ben ne kadar çok kazanırsam iyiyim. Ekonominin iyi oluşu o.
Evet.
Ama siz ne kadar çok kazanırsanız iyisiniz de dünyanın geri kalanından ne kadar çok gasp ediyorsunuz.
Tabii.
Orası çok önemli.
Ve akıl insanı asla tek başına tatmin etmiyor değerli hocam.
Evet. Evet.
Gönle ihtiyaç var.
Tabii.
Gönül işte iki insan arasındaki samimi sohbette kendini gösteriyor. İki insanın arasındaki menfaat ilişkilerine vurulamayacak bir fedakarlık.
Garazsız, ivazsız derlerdi, evet, eskiler.
Kendinden vazgeçişte, öbürüne verişte. Çok sevdiğim bir söz var. Kendinize değer katmanın yolu başkalarına değer katmaktır der. Biz kendimizi yücelterek, daha kendimizi lüks tüketimle ayırarak, efendim kendi bencilce isteklerimizi doyurarak kendimize değer kattığımızı zannediyoruz. Hayır.
Kendimizi soğuk, rigid, taştan bir kaleye hapsediyoruz esasında.
Evet, evet.
Diğer insanlar oraya giremiyorlar. Girmelerini istemiyoruz. Yıllar önce Bauman'ın kitabını okurken globalleşme, orada şey diyordu, bir küreselin yüzlerce fakire ihtiyacı vardır kendisini tanımlaması için.
Tabii.
Yani bir küresel adam çok seyahat ediyor. İşte en lüks otellerde kalıyor, şu yemekleri yiyor. Bir iş insanı bu. Ama kendisini tatmin etmesi ve tanımlaması için belki binlerce aciz, fakir, gidemeyen, yapamayan insana ihtiyacı var. İşte modern batı bu. Şu an yani teknolojik olarak belki 100 sene önce buna heves etmek, belki 200 sene önce bu aradaki boşluğu kapatmak noktasında bir acizimiz vardı. Bunu kabul ediyorum. Ama şimdi artık o bitti. Her zaman söylüyorum, bir Mahmudiye Kalyonu hikayesi var bizde. Bir de bu Amiral Nelson'un Victoria gemisi var. Bunlar ikisi de ahşap tekneler. Ama bir süre sonra Mahmudiye Kalyonu sökülüyor. Biz onu yenileyemiyoruz. İngilizler demirden gemi yapıyorlar. Ahşap teknenin dönemi geçti. O yelkenliydi, demirden gemi ve içinde buhar makinesi. Bu çok ciddi bir teknolojik kırılmadır. Bu bir realite. Ve onun gücü çok başka bir hadise. Ama o dönem bitti. Şimdi artık Türkiye gemisini yapıyor. Yeni bir hadise. Bizim sancak gemisi, en büyük gemimiz şu anda Almanya'da. Ve oraya bir Tugay götürdü. Yani Akdeniz'i geçti, okyanusa çıktı, Almanya'ya gitti. Ve oraya NATO tatbikatına bir Tugay götürdü. Bu hiç fazlaca yankı bulmadı sağda solda. Teknolojik olarak bu çok mühim bir hadisedir. Götürülen Tugay'ın da bütün donanımı yerli imalatımız. Bunu görmemiz lazım. Bu bizi sarhoş etmeyecek ama aradaki kelimeyi özellikle kullanıyorum. Gap dediğimiz kapandı.
Boşluk kapandı.
Boşluk kapandı. Mind the gap diyordu Londra'da denizasyonunda. Boşluğa dikkat edin diyor.
Boşluğa dikkat edin. Bana her zaman...
Düşmeyin diyor boşluğa.
Bana her zaman metaforik bir uyarı gibi gelmiştir o. Mind the gap. Boşluğa dikkat edin. İçinizdeki boşluğa dikkat edin.
Ama metro istasyonunda.
Evet. İçinizdeki boşluğa dikkat edin. Boş insanlar olmayın.
Olmayın. Boşluğa düşmeyin.
Boşluğa düşmeyin. Ya. Evet. Kainattaki her şeyi yüzeysel anlamının dışında farklı bir manayla da anlayabiliriz değerli hocam.
Bakın sen şimdi değil mi? Londra'da basit bir uyarı bu şimdi.
Evet.
Caution.
Evet.
Ama sizi nereye götürüyor? İşte evet. Bu sizin derinliğiniz. Bir Müslümanca bakışınız, boşluğa düşmeyin. Boş olmayın hayatta. Bizim boşluğa düşecek ne vaktimiz var? Ne de bize böyle bir ruhsat verilmiş. Allah muhafaza buyursun.
Gençler zaman zaman kitap fuarlarında bana diyorlar ki bize bir şey söyleyin. Yani ne yapalım? Biz bu yaşımızda ne yapalım? Geri dönseydiniz siz ne yapardınız? Benim onlara verdiğim en temel tavsiye vaktinizi heba etmeyin. Vaktinizi zayi etmeyin oluyor. Vaktinizi güzel kitapla, güzel insanla, güzel sözle, güzel olan her şeyle doldurun.
Ya.
O kıymetli gözünüzü kıymetsiz ekranlarla heba etmeyin.
Çok doğru. Şimdi ben bu arada çok pratik bir şey söyleyeceğim. Dolma kalem kullanın ve el yazısı yazın. Bir defteriniz olsun veya bir bloknotunuz olsun veya parça kağıtlara. Ama o kağıtlara atmayın. Tarih koyun, saklayın.
Ya.
Kroki çizin, hayal çizin, resim çizin, yazı yazın, şekil çizin. Ama onlar dursun yanınızda.
Hocam ne kadar hayıflanıyorum bilemezsiniz. Yani keşke diyorum bir yaşımda başlayarak günlükler tutsaydım. Her günümü yazsaydım yahut en azından haftanın birkaç gününü yazsaydım. İnsan zaman geçtikçe bazı şeyleri hatırlamakta zorluk çekiyor. Sonra bir dostunuzla karşılaşıyorsunuz. Ya diyor şu vakit şuraya gitmiştik, orada başımıza şöyle bir hadise gelmişti. Sizin hafızanızdan uçup gitmiş. Veya siz bir şey hatırlıyorsunuz, o hatırlamıyor. Defter aslında insanın geçmişi yeniden değerlendirebilmesi için o an ne hissediyordum, şimdi ne hissediyorum, şimdiden o olaya baktığım zaman nasıl değerlendiriyorum, o vakitte düşünmüşüm. Bunu görebilmek bir nefis muhasebesi açısından
tabii
da fevkalade
kendinizi, güzel bir şey. Orada kendinizin tekamülünü görüyorsunuz veya Allah muhafaza inhitatını görüyorsunuz o defterlerde, evet.
Tabii.
Bir de el yazısı ve sizden kalsın. Yani siz bir iz bırakın hayata. Kağıt, kalem ve şeyle Kurşun kalem de olur ama mürekkepli kalem daha güzel oluyor. Bu hazzı bir yakalayın.
Şimdi kıymetli hocam laf lafı açtı. Ben kız kardeşimin defterine, günlüğüne bir yazı yazmışım. Müsaade buyurursanız ondan bir kuple okuyabilir miyim?
Estağfurullah, bir lütfen buyurun efendim.
Onun doğum gününde 15 yaşındaymışım ben bunu yazdığımda.
Maşallah.
O da geçenlerde bulmuş, bana gönderdi. Canım kardeşim, hiçbir şey, hatta hatıralar bile ölümsüz değildir. Çünkü somut her şey kendi başına var olmamıştır, var edilmiştir. Ve her var bir gün yoka dönüşecektir. Bu mutlak sondur. İnsan sınırlı bir yaratıktır. Bu sınır içinde dahi ona güzel olana eğilme ve onu yapabilme yetisi verilmiştir. İnsana bu dünyada değer kazandıran tek şey ruhun yüceliğidir. Olağanlardan bir olağanüstü kurabilmektir. Sadece Hakk'a ve Hakk'a inanman dileğiyle. Ağabeyin. Araya da bir şiir koymuşum Necip Fazıl'dan herhalde. Yok bir vardır, geçit vermez, dar mı dardır.
Vallahi ben bunu şimdi yazdığını zannediyorum yani. Demek
ben
o zaman da böyle.
Ben şu bakımdan duygulandım. Ben oradayım hala. O 15 yaşımın duygusundayım. Yani.
Ama müthiş bir şey bu yani. Ben şöyle söylüyorum. Siz 15 yaşında da Allah mübarek etsin, Allah ömür versin, şu yaşınızdaki olgunluğa erişmişsiniz yani.
Bir ipin ucundan tutmuşuz.
Bu, öyle bu metni bu. Yazmak 15 evet. Yaşındaki harcı değil. Bu başka bir şey var burada yani. Maşallah.
Bir şey uzaktan görünmüş yani, çok evet, şükür evet. Hamdolsun. Allah bizi layık eylesin inşallah.
Amin.
Yani
amin.
İnandığımız değerlere layık eylesin.
Amin.
Bazen insan hata yapar, beşer şaşar.
Tabii tabii.
Ayağımız seker, kusursuz insanlar değiliz, hatalarla dolu insanlarız.
Tevbe var, iltica
evet,
var.
Evet.
Kendi kendimizi değerlendirme var, hatadan dönme var. Bunlar da insani vasıflardır, insani hasletlerdir. Ama bu çok güzel bir metin yani. Maşallah.
Evet, mesela bu maşallah. Şimdi okurken bile gözlerim biraz doldu. Yani insan tabii ülküsüne de sahip çıkmalı. 15 yaşının ülküsüne de sahip çıkmalı. Ama değişen bir şey yok hakikaten, bu yani.
Değil mi?
Bu, hayat bu.
Hayat bu.
Hayat evet bu. Kıymetli hocam.
Böyle efendim, pekala. Bugün de böyle galiba.
Bugün de böyle oldu. Sağ olun, var olun. Siz kıymetli
sağ
hocam.
Sağ olun efendim, teşekkür
ederim. Gönlünüze bereket.
Sağ olun.
Yani son birkaç hitam mahiyetinde söylemeniz icap ederse genç dostlarımıza kendimiz olmakla ilgili birkaç cümle lütfetseniz ne söylersiniz?
Şöyle söyleyeyim. Yani kendimizi bir tanıyalım. Her türlü ön yargıyı muhafaza ederek ama bir kenara koyarak kendimizi bir tanıyalım. Kendimizin ne olduğunu bir görelim. Sonra aynı gözlükte bir de batıya bakalım. Göreceksiniz ki bizim ön yargılarımızda hala var olan modernite hayranlığı, batı hayranlığı, batı üstünlüğü bir dönem için geçerliymiş ve sadece teknolojik alanda geçerliymiş. Bu teknolojik alan batı dünyasının hayata karşı yaptığı bir takım tercihlerin ürünü olarak ortaya çıkmış. Ve bu teknolojik aletlerle beraber size sadece pratik hayatınızı kolaylaştıracak ve orada size bir üstünlük sağlayacak bir nitelik gelmiyor. Bir zihniyet, bir tercihler ve bunların netice arka planında bir değerler sistemi bütünüyle geliyor. Bunun farkına varmamız lazım. Tabii ki var olmak için belli bir teknolojiye erişeceğiz. Bunu reddi mümkün değil. Ancak o teknolojiyi kendi değerlerimiz muvacihesinde yorumlayıp kullanmak noktasındayız. O zaman kimliğimizi muhafaza edebiliriz. Benim söyleyeceklerim bundan ibarettir. Gençlerin yolu açık olsun. Bizim de yolumuz açık olsun. Hepimizin yolu açık
tabii.
olsun. Çünkü gençlik devam eden bir hadise değildir. Zaman içerisinde evrilir. İleri yaş olur, orta yaş olur. Devam eden yaşlılık olur ve biter. Arkadan başkaları gelir. Mühim olan değerlerin yaşamasıdır. Değerler intikal eder toplumda nesilden nesile. Her nesil kendi zamanına göre değeri yorumlar ve yaşar. Kimlik bu şekilde ortaya çıkar. Modernite için de bu böyledir. Müslüman kimliği için de bu böyledir. Deyip noktayı koyalım efendim.
Gönlünüze bereket kıymetli hocam. Bunlar altın niteliğinde tavsiyeler genç dostlarımız için özellikle. Çok teşekkür ederim. Değerli dostlar, kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Bir Gönül Sadası'nın daha sonuna geldik. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve ben Deniz Kemal Seyar, hayırlı akşamlar diliyoruz.